Ayrım 13, Kanatsız Kuşlar, Louis de Berdier, sayfa 184. 29. Bölüm, Ben Filotei, 6. Ben epeyce küçükken bir yıl şansımız yaver gitti ve kurban kesmemiz, babamın yortusunda bir koç kurban etmemiz kararlaştırıldı. Ve böylece babam kuyruğu çok yağlı, hepimizin tercih ettiği kocaman karaman türü bir koç aldı. Panagia'nın yemeğini balla pişirdiğimiz türden yağlı. Çok güzel bir koçtu ve yıkanmıştı. Ona kurdeleler ve çiçekler bağladık. Ben ellerimi yününün içine soktum. Bunu yapmak harika geldi ve ona karşı sevgi duyguları beslemeye başladım. Bir gece önce babam bıçağını biledi ve annemle ben kiliseye gittik. Öyle iyi temizledik ki üstlerinde bir zerre toz kalmadığından her şey parladı. Sabahleyin asıl adı Niko olan küçük kardeşim Mehmetçik, koçu kiliseye sürüp kapısına bağlayacaktı. Ama koç dik kafalılık etti ve kolay olmadı. Herkes nasıl mücadele ettiğini görerek gülüyordu ama sonunda becerdi. Böylece bakanlar alkışladılar ve sonra Peder Kristoforos koça İncil okumaya ve onu kutsamaya geldi. Sonra şükran duası zamanı babam Charitos koçu salıverdi ve sunağın etrafında 3 defa dolaştırdı. Sonra hayvanın yüzünü doğuya bakacak şekilde çevirip sunağa bastırdı ve sonra taş koçun boynunun altında hareket etti. Babam bıçakla boğazına 3 kere haç işareti yaptı ve ben o kadar korkmuştum ki ellerimi yüzüme kapayıp parmaklarımın arasından seyrediyordum. Babam Allah kabul etsin dedi ve hayvanın boğazını kestiğini gördüm. Sonra kan taşın oluğuna aktı ve koç birkaç defa debelendi. Peder Kristoforos buhurdanlığını onun üstünden geçirdi. Çünkü tütsü ölüleri mutlu ediyor ve böylece koç bizi affedecekti. Sonra boğazı kesilirken koç tekme atınca ben ağlamaya başladım. Çünkü koçu sevmiştim. Annem bana sessiz olmamı ve aptallık etmememi söyledi. O sadece bir koçtu. Ama ben çok kötü olmuştum ve sonradan öz babama vurdum. Çünkü çok kızgındım. Neyse ki o sadece güldü ve kendimizi çiçeklerle süsledik. Biz çocuklara meyve yüklü küçük dallar verildi ve peder yortuyla ilgili duyuruyu yaparak önden gitti ve meydana vardık. Kurbanın kızartıldığı yerde kardeşim Mehmetçik'le birlikte oturduk. Ben hala ağlıyordum ve kimseyle konuşmak istemiyordum. İnsanlar kalbi çok yumuşak, baştan aşağıya çiçeklerle donanmış şu küçük güzel kızın diğer aralarında konuşuyorlardı. Et pilavla birlikte dağıtıldığında herkes çok neşeliydi. Ağzım sulanıyordu ama ben yemek istemedim ve herkes bununla çok eğlendi. Sonunda erkek kardeşim kulağıma fısıldayarak, "Eğer hiç yemezsen biri ölecek," dedi. Ben kim diye sorunca o İbrahim diye fısıldadı. Ben aslında ona inanmadım ama emin olamadığımdan yemeği yemek zorundaydım. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü İbrahim için koç için olduğundan fazla endişeleniyordum. Mehmetçik sonradan yalan söylediğini itiraf etti. Ben de onun pilavına bir böcek ölüsü koyarak intikam aldım. Ve böceği yedi çünkü artık karanlık olmuştu. Ertesi Noel'e kadar babam Charitos'tan ona vurduğum için beni affetmesini istemedim. Bir gün İbrahim'e bu hikayeyi anlatmayı isterdim. 30. Bölüm Mustafa Kemal Kendi Kendisinin Polisi 7. Jön Türkler yozlaşmanın ve akraba kayırmacılığını kökünü kazımayı ve eğitimi geliştirmeyi, silahlı kuvvetleri güncelleştirmeyi planlıyorlar. Hepsi de yerleşik alışkanlıklar, fırsatçı kan davaları ve aşiretçi sadakat duyguları yüzünden boşa çıkıyor. Nüfusun çok büyük bir kesimi tutucu, zira onlar için padişah bütün Müslümanların lideri, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. Ona karşı ayaklanmak veya onunla mücadele etmek, kutsal olanı inkar etmekle aynı anlamı taşıyor. Ancien rejim, dipnot eski rejim, tarafından atanmış memurlar altlarındaki zeminin oyulduğunu ve muğlak bir sadakat çerçevesinde iş gördüklerini görüyorlar. Yeni parlamentodaki milletvekilleri Türkler, Rumlar, Araplar, Arnavutlar, Yahudiler, Sırplar, Ermeniler, Bulgarlar ve bir Valak etnik öz çıkarlarından daha yüksek bir ideal için çaba göstermekte yetersiz olduklarını kanıtlıyorlar. Rütbe alarak terfi ettirilen subaylar daha fazla terfi etme imkanlarının azaldığını gördüklerinden ordu içindeki huzursuzluk artıyor. sadakatlerinden kuşku edilerek İstanbul dışına gönderilen askeri birlikler parçalanıyorlar. Jön Türklerin laikliğiyle savaşmak, şeriatın kabulü için mücadele etmek ve din imtihanlarında başarısız olan din öğrencilerinin askerlik hizmetinden muaf tutulmasını sağlamak için bir Muhammedan birliği kuruluyor. Yeniden yürürlüğe sokulan anayasa çerçevesinde özgürlüğüne kavuşan basın, belli bir niyet taşımaksızın aya havlayan bir köpek misali gürültülü bir galeyan içinde. Galata Köprüsü üstünde muhalif bir gazeteci katlediliyor, cenazesi bir kitle gösterisine dönüşüyor. 1909'un Nisan ayında sadık olacakları varsayımıyla İstanbul'a gönderilen askerler arasında bir ayaklanma başlıyor. İslam öğrenciler ve hocaların da katılımıyla "Şeriat isterük" diye makamla bağırarak parlamentoya doğru yürüyorlar. Bu arada başkalarıyla karıştırılan bir deniz subayı ile iki politikacı öldürülüyor. Jön Türkler Selanik'ten Mustafa Kemal'in de bir bölüğüne kumanda ettiği birlikler gönderiyorlar ve ayaklanma bastırılıyor. Tahtından indirilen padişah Selanik'e gönderileceği bildirildiğinde hadımasının kollarında bayılıyor. Ve 30 yıldır ev hapsinde tutulan korku içindeki yumuşak başlı erkek kardeşi onun yerine tahta çıkartılmak üzere serbest bırakılıyor. Muhammedan birliğinin lideri ve hatta padişahın tütününü karmakla görevli şanssızla dahil olmak üzere 80 ihtilal karşıtı asılıyor. Adana'da öfkesi burnunda sözde Hristiyan psikopos Buzşek, Ermeni kardeşlerini silahlanıp Müslümanları öldürmeye teşvik ederek şehrin yakılmasına ve 20 bin Ermeni ile 2 bin Müslümanın katledilmesine yol açan galeyanı başlatmış oluyor. Cemal Paşa yetişip 47 Müslüman ve bir Ermeni suçluyu idam ettirerek karışıklığı bastırıyor. Mustafa Kemal ordunun politika dışında tutulmasının gerekliliğini tartışmaya başlıyor. İttihat ve Terakki Komitesi üyelerinin politikacı mı yoksa asker mi olmak istediklerine karar vermelerinin ve tercihlerini ikinciden yana kullanarak politik faaliyette bulunmaya tövbe etmelerinin gerektiğini söylüyor. Bu yaklaşım politize olmuş Enver Paşa gibi yakışıklı ve saygın subaylar arasında hiç tutulmuyor. Mustafa Kemal'e yönelik bir suikast girişimi oluyorsa da o kendisiyle konuşması için gönderilmiş olan genç adamdan kuşkulanarak revolverini önündeki masaya yerleştiriyor. Güzel söz söyleme yeteneğiyle birlikte bu revolver genç adamı o kadar etkiliyor ki neyle görevlendirilmiş olduğunu itiraf ederek taraf değiştirdiğini açıklıyor. Bunun üzerine parti Mustafa Kemal'i öldürmesi için Yakup Cemil'i ayarlıyor ama ikinci birinciye pek hayran olduğundan görevi reddediyor ve Mustafa Kemal'i de önceden uyarıyor. Karanlık bir gecede Kemal bir kapı aralığına sığınıp revolverini çekiyor çünkü takip edildiğini fark etmiş bulunuyor. Geçen adam Enver Paşa'nın amcası. Kemal, "Ben kendi kendimin polisiyim" diyerek gururlanıyor. 31. Bölüm Çerkez Metres 1. O günlerde İstanbul sokaklarında 70 tane dilin konuşulduğu söylenir. Artık küçülmüş ve zayıf düşmüş olsa bile Büyük Osmanlı İmparatorluğu, Rumların Mısır'a, İranlıların Arabistan'a yerleşmesini ve Arnavutların Slavlarla bir arada yaşamasını olağan hale getirmiştir. Bütün mezheplerden Hristiyanlar ile Müslümanlar, Aleviler, Zerdüştler, Yahudiler, tavus kuşu meleğine tapınanlar yan yana ve en ihtimal dışı yerlerde ve en ihtimal dışı birleşimler oluşturarak geçinip gitmektedirler. Müslüman Rumlar, Katolik Ermeniler, Arap Hristiyanlar ve Sırp Yahudileri vardır. İstanbul bu çemberi kırık çarkın poyrasıdır ve masallara özgü kıyamet yeridir ve Babil Kulesi'nin ta kendisidir. O zamanlar fark edilmemiş olsa dahi kaderi, dünyanın 100 yıl sonraki büyük metropollerinin modeli ve müjdecisi olmaktır. Paradoksal olarak kendisi aynı tarihlerde kozmopolit parıltısını tamamen kaybedeceği halde. Belki bir gün o parıltıyı tekrar bulmak da vardır kaderinde. El verir ki şeytanca sahte milliyetçilik idolleri, ahlak açısından bodur kalanlara özgü aldatıcı vatanseverlik gelen 100 yıl içinde yıkılsın. Rüstem Bey vardığında İstanbul hala Konstantinopolis ile Bizans'ın yaşayan en son cisimleşmiş haliydi. Öyle ki isimler ve yöneticiler değişmiş ancak gelenekler, kurumlar ve alışkanlıklar değişmemişti. Bu kaynayan renkli kaosa ilk dalışanın nazik Almanlar, Kaiserleri kendini dünya Müslümanlarının koruyucusu ilan etmiş olan, tarafından bağışlanmış ve bir ön seziyle kendisini kaleye benzeten burçlarla donanmış tren istasyonunda gerçekleşmesi zorunluluktu. İmansız Smyrna, İstanbul'un sıra dışı karmaşasıyla baş edebilme gücünün sınanması için iyi bir pratik olmuştu. Ama ondan sonra Rüstem Bey bir de iki şehir arasındaki demir yolu yolculuğuna tahammül etmek zorunda kalmıştı. Sinirleri pek de sağlam bir durumda değildi. Yetenekleri arasında İslam kaderciliği pek olmadığından tren yola çıkıp da Allah'ın yaratmış olması makul olmayacak kadar fazla dağın arasından bin bir zahmetle sarsıra sarsıla yol alıp da Eskişehir'e ulaşırken bütün sabrını tüketmiş durumdaydı. Tren anlaşılmaz bir şekilde bir defada tam 2 saate yakın süreyle duraklıyordu. O kadar sıcaktı ki terler alnından gözlerinin içine doğru süzüldükten sonra bıyıklarının ucundan kucağına damlıyordu. Aynı tren 4 kere de ciddi mesafeler boyunca geri geri gitmişti. Birkaç kere Allah için yürüsek daha hızlı giderdik diye bağırmaktan kendini alıkoyamamıştı. Bir keresinde tam da dışarıdaki manzara güzelliğiyle kendisini yatıştırmışken başını pencereden dışarı çıkarmış ve sol gözüne tuhaf bir kesinlikle bacadan çıkıp hedefi 12'den vuran iri bir kurum tanesi kaçmıştı. Hizmetkarlarının endişeyle isli suya bandıkları mendiller, lokomotifin kendisine yönelik şahsi bir hakaretiymiş gibi görünen kazanın sonuçlarını daha da ağırlaştırmıştı. Üstelik özel ve rahat yerler edinmek için sarf ettiği çabalara rağmen vagonlar perçinlerinden patlayana kadar amansızca dolduruluyordu. Yokuşun treni salyangoz hızıyla ilerlemeye mahkum ettiği noktalarda fırsatçı yolcular toplaşmış oluyor ve çoğu zaman yanlarındaki keçiler, bebeler, halı ruloları ve devasa bakır kazanlarla birlikte içeriye sıçrayıveriyorlardı. İstasyonlarda ise kimse inmiyor fakat çok daha fazlası biniyor gibiydi. Dışarıda koskoca semaverleri olan çay satıcıları tatlı çay servisini hiç aksatmıyor, küçük oğlanlar bir sıraya geçirilmiş olan toz içindeki yufka ekmekleriyle bir aşağı bir yukarı koşturuyorlardı. Rüstem Bey insanlığın en farklı formlarından oluşan terli bir yığının altında bir köşeye sıkışmış olarak bulmuştu kendini. Kucağında içinde kimin olduğu belirsiz 2 güzel ispinoz bulunan bir kuş kafesi ve ayaklarının arasında yeni çizmelerinin rugadını dişlemeye çalışan bir mastı yavrusu vardı. İnsanlar komşularının giysilerini yakmamak için tuhaf açılarla sigara tüttürmekteydiler. Hava yoğunlaşmış, ağırlaşmış ve mavileşmişti. Duman halkalar halinde yumuşak yatay şeritler oluşturmuştu. Birbirlerinin yiyecek paketlerini paylaşmaktan ve birbirlerine özel yaşamlarını, akrabalarının hayatlarını ve hatta hiç duymamış oldukları kişilerin hayatlarını anlatmaktan kendilerini alıkoyamayarak kompartımanı bir çeşit yabani iç mekan piknik alanına çevirmişlerdi. Delici bakışları pis bir beyaz sarığı olan ve hiç dişi bulunmayan bir Kürt tek kelimesini anlamadığı bir doğu şivesiyle 3 saat boyunca kara göz ve temel hikayeleri anlatarak oyalamıştır Rüstem Bey'i. Dolayısıyla İstanbul'a vardığında Rüstem Bey sinirli bir bakımsızlık içindeydi. Solu diğerinden çok daha fazla olmak üzere gözlerinin ikisi de kan çanağına dönmüş batıyordu. Yeni çizmelerinin üstünde diş izleri vardı. Kuşlar yüzünden burnu kaşınmaktaydı. İstanbul'ini tozlanmış ve buruşmuş kırmızı fesi sigara küllerini emmiş, bıyığı dudağının üstüne yapışıp kemirgen bir hayvan ölüsüne benzemişti. Pantolonunun üstünde morali bozuk bir asker ile sırtı çarpılmış bir Yahudi terzi arasına sıkışmış olarak dikine uyuyakalmış olan yaşlı Kürt'ün akıttığı tükürük izleri vardı. Rüstem Bey saatlerdir kendisine azap çektirmekte olan bayat küf kokusunun kendisinden kaynaklandığını giderek daha çok farkına varmaktaydı. Hizmetkarları eşyaları indirirken platformda beklediği süre boyunca kendini tam bir aptal yerine koymakta olup olmadığını merak ederek insan kalabalığını inceleyip gürültüyü dinlemişti. Bütün bu projeye yönelik şiddetli kuşkular da sarsılıyordu. Projenin özünde bozgun yaratacak bir şeyler olduğunu hayal meyal kavruyor ama kesin bir çözümleme yapamıyordu. Bununla birlikte inatçı bir adam olduğunu ve bir karar verdi mi ona bağlı kalacağını da biliyordu. Polixeni'nin anası Mariora'nın hiç sebep yokken bütün ailesinin ölümüne yol açmış olduğuna ilişkin dedikodulara asla teslim olmamış olmasının gerekçesi de buydu. Dedikodu mantığın en büyük düşmanıdır ama o bir kere bunların bütün küçük kasabalarda bulaşıcı olan kötücül dedikodular olduğuna karar verdikten sonra kararına sadık kalmış ve kendine tersine inanmak yönünde eğilim gösterme iznini asla vermemişti. Öylesi Hristiyan batıl itikatlarına hiç yüz vermediği halde Mariora'nın kemikleri temiz çıktığında bizzat Polixene gibi o da temize çıktığını hissetmişti. O zamanlar İstanbul'da hayırsever Müslümanlar tarafından bağışlanmış 180 kadar han bulunmaktaydı ki insan buraya kendi yatak dengiyle gelir ve atları aşağıdaki ahırlarda oyalanırken kendisi de yukarıdaki odalarda huzur içinde uyurdu. Valide Han ve Yeni Han gibi bazıları ağaçlı ve çeşmeli avlularıyla, ticarete elverişli yangına karşı korumalı depolarıyla ünlüydü. Ama en sade olanları bile hoş ve temizdi. Döşeli olmadıklarından pirelerden, bitlerden ve diğer haşerattan kolayca temizlenebiliyorlardı. Böylelikle Rüstem Bey kadar morali bozulmuş yolcular bile rahat ediyorlar ve ruh halleri çabucak düzelebiliyordu. Rüstem Bey alacakaranlık inmek üzere olduğundan hizmetkarlarından birini en yakın hana götürmesi için ayak işi yapan ve ortalıkta dolaşan bir yığın çocuktan birini bulmaya, bir diğerini de bavullarını taşımak üzere 4 tane hamal kiralamaya yolladı. Trendeki onca saatlik rahatsızlıktan sonra yürümenin kol ve bacaklarını gevşetip kendisine iyi geleceğini hissederek kendisi için tahtırevan kiralamamaya karar verdi. O günlerde hamallar hamallığı tekellerini almak için bir birlik oluşturmuş olan Vanlı Ermenilerdi. Her yerde hazır ve nazır olan bu adamlar kızgın güneşin altında bir yastık dışında hiçbir yardımcı gerek duymaksızın bir başlarına piyanoları boyunlarında taşıyarak tepelere çıkarma yetisine sahiptiler. Hemen herkesin inandığı ve bizzat hamallar tarafından da yayılan bir söylentiye göre bu iş için gerekli büyük güç insan ancak hıyar ve suyla yaşadığı takdirde muhafaza edilebiliyordu. Ve işte bu sayededir ki hamallar başkalarını da bu işi yapmaktan vazgeçirmiş oluyorlardı. O muhteşem beylere şükürler olsun ki Rüstem Bey az sonra bir çeşmenin yumuşak sesiyle ve incirlerin tatlı kokusuyla yıkanmış sakin bir avlunun üstünde bir odaya yerleşmiş durumdaydı. Bir dökümhanede duyulabilecek susuzluğa eş bir umutsuzlukla temizlenmeyi arzulayarak görevleri önemli bir şahsiyetin gelmek üzere olduğu ve bu şahsiyetin eşcinsel önerilere nezaket göstermeyeceği konusunda uyarsın diye önden bir hizmetkar yollamak suretiyle yerel caminin bitişiğindeki hamamı ayarlamıştı. Banyosunu yaptıktan ve tellaklara sorup soruşturduktan sonra yolculukta uzamış olan sakallarını tıraş ettirmek, korkularını ensesinden masajla söktürüp attırmak üzere bir berber bulmuştu. Bütün berberler gibi bu da padişah ve saray mensupları hakkındaki dedikodularla kendisini eğlendirmiş ve 12 ay boyunca böcek ısırıklarından korunmanın garantili yolunun Farisi yeni yılında Nevruz suyu demek olduğu konusunda yardımseverce bilgi vermişti. Rüstem Bey tartışılmaz gerçek gibi sunulan bu saçmalıkların bolluğu kendisini hep şaşırttığından hayretle kaşlarını kaldırmıştı. 32. Bölüm Çerkez Metres 2. Şehrin köpek sürülerinin kakofonik ve ısrarlı havlamalarına rağmen Rüstem Bey iyi uyudu. Sabahın epeyce erken saatlerinde ekmek, bal, yoğurt, zeytin ve şekerli kahve ile kahvaltı etti. Sonra günlerden cuma olduğundan bir önceki gece yıkandığı hamamın yanındaki camiye yollandı. Dini alışkanlıklara uyma konusunda ne inançlı ne de titizdi. Ama bir inanç çerçevesine yetiştirilmiş çoğu insan gibi sınamaya tabi oldu veya zor zamanlarda doğal itkisi Allah'ın yardımına sığınmaktı. Bunu yaparken Tanrı'nın bakış açısından belki de daha ziyade parasız kaldıklarında veya insan birdenbire ünlü olduğu ya da önemli bir konuma geldiği zaman aniden duydukları sevgiyi hatırlayan şu eski dostlar gibi görünmekteydi. Dışarıdaki çeşmede yıkandı, papuçlarını kapıda bıraktı ve içeri girdi. Sağ elinde parmaklarına asılı vaziyette büyük babasından miras kalmış olan güzel ağır tesbih vardı. 33 boncuğu cilalı onyx'ten yapılmıştı. Zinciri ve süslemeleri gümüştendi. Ve 11. ile 12. ve 22. ile 23. boncuklar arasına çiçeğe benzeyecek biçimde kesilmiş çifter çifter gümüş toplar yerleştirilmişti. Gözleri kapalı baş parmağının tırnağıyla boncuklara tek tek dokunarak Allah'ın adını 33 defa tekrarladı. Kur'an'ın 1. suresini tercümesini yapmakla çok zorlanabileceği Arapça deyimleri zihninden otomatik olarak ard arda sıralamak suretiyle içinden okudu. Sonra yere diz çöktü, Allah'ın aşağıya bakmasını ve girişimini kutsayarak kendisine el vermesi umuduyla alnını halıya değdirdi. Dışarıda gün ışığına çıkınca caminin basamaklarında durdu ve tesbihini yeni ceketinin iç cebine kaydırdı. Bir an için kalabalığı kendisine memleketteki hepsi pembeye dönüşmezden önceki gelinciklerle dolu buğday tarlalarını hatırlatan siyah püsküllü kırmızı fesleriyle erkekleri izledi. Geniş eteklerine bürünmüş mezar taşlarına benzeyen şapkalarıyla bir grup mevlevi dervişi yürüyerek hep birlikte önünden geçti. Başında dökme demirden bir kazan taşıyan bir hamal uzun adımlarla ilerledi. Bir Yahudi kadını sedef ve fil dişi kakmalı tahtirevanıyla bir yerlere götürülmekteydi. Ardından yanağını bir kılıç yarası gibi kesen kazayla oluşmuş mürekkep lekesiyle kalemlerini ve kağıt tomarlarını yanında taşıyan istidacı geldi geçti. Bakire Meryem'in evini birlikte tavaf edecek olan karma bir Müslüman ve Hristiyan hacı grubu Efes'e doğru ilk adımlarını atıyordu. Bebekleri sırtlarına asılı iki çingene katını, iki kapüşon maymunuyla el ele tutuşmuş yürüyorlardı. Cüsseli bir Ortodoks papaz beyaz cübbelere sarılmış bir bedevi grubunun ardında ter döküyor, onları da yan yana at süren ve Fransa'daki fiyatları tartışan İtalya'dan gelmiş bir tüccarla altın yelekli Rum tüccar izliyordu. Omuzlarına takılı iki sırık arasında meyusane sallanan küçük bir ölü deve taşıyan dört tane hamal daha çıktı ortaya ve onları Karaten'e gelen bir sandık taşıyan bir başkası izledi. Avrupalı büyükelçilerden birinin narin eşi, dört siyah hizmetkarı ve Etiyopya'dan gelmiş grotesk bir hadım ağasını peşinden koşturarak elinde sıkıca tuttuğu pembe güneş şemsiyesiyle yürüdü gitti. Aralarında fısıldaşıp gülüşen Maltalı küçük bir rahibe grubu ellerindeki ilaç paketleriyle pıtır pıtır yürürken bir grup Farisi dişlerine kadar silahlı ve tepeden tırnağa beyaz giyinmiş bir Arnavut takımına tosladı. Kırmızı kepleri olan ve siyah saçları omuzlarına dökülen iki genç Rum kızı Rüstem Bey'in bakışını yakalayıp birbirlerini dirsekleriyle dürttüler. Küçük bir eşeğin sırtındaki ağır başlı bir Türk, birbirine bağlanmış yularlarına kocaman mavi tesbihler asılı, gülünç denecek kadar kibirli 12 tane deveyi güderek geçti. İstanbul'da sıradan olan buydu ve bu insanlardan hiçbiri böylesi bir heterojen yapıda dikkate değer bir şeyler olduğunu düşünmüyordu. Bütün bu curcuna ve velvele 3 adımdan dar bir sokağa sıkışmıştı ve gece serenatlarıyla gece seferlerinden yorgun düşerek caddelere sokaklara rastgele serilmiş olan köpeklerle her şey daha da karmaşık bir hal almıştı. Tekerlekli araçların icadıyla yüzyıllardır yalnızca üstlerinden atlanıp geçildiği ve yol üstünden kaçılmak gibi bir fikir geliştirmek zorunda kalmamış olan köpeklerin sayısı hızla düşmeye başlamıştı. Mamafih o zamanlar köpeklerin şehir içindeki nüfusları henüz insan nüfusuna eşitti ve bu nüfusla yaklaşık aynı oranda da birbirine karışmış durumdaydı. Müslümanlar köpeklerden çok hoşlanıyor, onları besliyor ve hatta miras bırakıyor ama Rumlar geceleri sokağa zehir koyuyordu. Bunun sebebi köpeklerin insanlarla tatlı tatlı geçiniyor olsalar da kendi aralarında sürülere ayrılmış ve şehri küçük köpek giller cumhuriyetleri haline bölüşmüş, enerjilerinin çoğunu yabancı çevrelerden kendi bölgelerine sızan köpekleri tepelemeye harcamakla meşgul olmalarıydı. Bu Hristiyanların evcil köpek beslemesini imkansız hale getiriyordu. Zira Hristiyan ev köpekleri yabancı addediliyor ve düzenli olarak saldırıya uğruyordu. Müslümanlar sokak köpeklerini pek seviyor olsalar da Kur'an'da köpeğin temiz olmadığı ifade edilmiş olduğundan evde köpek beslemiyor ve yalnızca sokakta yaşayarak kocaman kahverengi gözleriyle sadaka dilenenleriyle ilgileniyorlardı. Böylece durum öyleydi ki İsa'nın takipçileri korsan Müslüman köpekleri zehirliyorlardı ki kendi esaretleri altında bulunan Hristiyan köpekleri muhafaza edebilsinler. Hayvanlardan ziyade insanlarla ilgili ama aynı ölçüde izahı zor, buna mümasil durumlar az ötedeki Balkanlarda günümüzde de bilinmiyor değil. Rüstem Bey bu uykucu Müslüman köpeklerin üstünden atladı. Kalabalıkların itiş kakışından elinden geldiğince sakındı. İçlerinde yüzmekten olan şeyler değişse de hepsi aynı ölçüde iğrenç olan açık lağım kanallarından limon kolonyasına bastırılmış bir mendili burnuna tutarak kaçındı. Geçişini engellercesine hayalet gibi önüne dikilen, olağanüstü biçimlerde sakatlanmış dilencilerin ellerine ve sarıklarına küçük bozuk paralar sıkıştırarak tren istasyonuna doğru geri gitmeye çalıştı. Zira oraya yakın olan rıhtımdan boğazı geçen bir tekneye binebilecekti. Bu arada hana uğrayıp hizmetkarlarından ikisini yanına alacaktı. Çünkü ne kadar cesur ve güçlü olursa olsun, aklı olan hiçbir yabancının yanında muhafız olmadan kendini tehlikeye atmayacağı, kötü ünü eski bahçede bile bilinen Galata'da bir işe girişmek üzereydi. Hava giderek ısınır ve güneşin parlaklığı artarken, bir zamanlar kehanet edildiği gibi yılan ısırığından ötürü ölmesin derken, ipe bağlanarak penceresinden içeri aldığı bir meyve sepetinin içinde çökelmiş olan yılan tarafından sokularak öldürülmüş olan trajik bir prensesin kapatılmış olduğu Kız Kulesi'nin açığından geçtiler. Rüstem Bey elini suya daldırarak gördüklerinin tadını çıkardı. Memleketi Likya'daki insanlara burada gördüklerini nasıl tarif edeceğini merak etti. Gördüklerinin görkemi, çeşitliliği ve kakafonisi onu hem keyiflendiriyor hem de huzursuz ediyordu. Boğaz kimi yelkenle işleyen ama çoğu kas gücüne dayanan ve tamire muhtaç her çeşit kayıkla, sandalla, filikayla ve barkayla kaynıyordu. Havayı tekne gövdelerinin birbirine çarparak çıkardığı kof sesler, küreklerin teknelere bağlandıkları noktalarda halatı zorlarken çıkardığı cızırtılar, martı çığlıkları ve birbirlerini küfreden ve kendi anlaşılmaz ağızları çerçevesinde jestler yapan kürekçilerin boğuk haykırışları duyulmaktaydı. Önünde Haliç'in güneyinde Topkapı Sarayı'nın hakim duvarları ve kuzeyinde Galata Kulesi'ninkiler yükseliyordu. Altında geçmiş padişahların ıskartaya çıkartılmış karılarına ve cariyelerine ait olup da içine ağırlık konmuş çuvallar içine denize atıldıkları herkes tarafından kabul edilen cesetler, deniz yatağının üstüne bir alçalıp bir yükseliyor olsalar gerek diye düşünüp ürpererek fantezi kuruyordu. Rüstem Bey çevresini saran görüntülere yoğunlaşmakta zorlanmaktaydı. Zira kürekçisi küreğin her bir inişinden önce aldığı derin soluklarla doğallığı ve dengesi bozulduğu halde tuhaf bir biçimde sürdürdüğü, dünyanın her tarafında böyle insanlar arasında dostça bir sohbetin yerine geçen kopuk kopuk türden bir monoloğa girmişti. Kürekçi bir devin omuzlarıyla kollarına ve kullanılmamış bir termoforun yüzeyini andıran bir tene, bir yaban domuzunun bıyığına ve bir sigara ve çok şekerli çay tiryakisinin sarı sivri dişlerine sahipti. Çıkıntı yapan kaşlarının altında kara gözleri kısıktı ve bir dövüş esnasında kırılmış olması gereken burnu, geçen bir katır tarafından ezilmiş de kuşlar yesin diye yolda bırakılmış küçük bir patlıcanı andırıyordu.
İşte böyle demekteydi, amcam böyle biridir. Böyledir, komşusunun evine gider ve der ki, başım dönüyor, çok açım, bana bir lokma yemek verir miydiniz? Karım dışarıda ve yemekleri nerede sakladığını bilmiyorum. Ve bu komşu der ki, biraz tavuğa ne dersiniz? Ve amcam der ki, iyi olur. Ve oturup iki tavuk budunu yer ve komşu der ki, biraz da patates. Ve amcam der ki, iyi olur. Ve oturup yığınla patates yer ve sonra komşu der ki, ekmek ister miydiniz? Ve amcam der ki, iyi olur. Üç ya da dört dilimi bitirdikten sonra komşu der ki, biraz da baklava. Bunun üzerine amcam çok kızar ve der ki, domuz muyum neyim ben, sadece bir lokma demedim mi ben size? İşte size amcam, aynen böyledir. Geçimsiz, nankör, yaşlı bir piç ve kesinlikle öyle. Babam diyor ki, Allah onu niye böyle bir erkek kardeşe cezalandırmış bilmiyormuş. Kürekçi herhangi bir bağlantı kurmaksızın bir konudan ötekine geçip dururken Rüstem Bey uygun yerlerde ''Evet, evet ne kadar ilginç'' diyerek araya giriyordu. İşte o ihtiyar kadın var ya, mahkemede şahitlik yapıyor ve kadı hangi tarihten bahsettiğini anlamaya çalışıyor ve ona soruyor. ''Tam olarak hangi tarihte gerçekleşti bu dediğiniz?'' Ve kadın diyor ki emin değilim ama bamya yemekte olduğumuzu biliyorum. Onun üzerine kadı diyor ki demek ki Temmuz ya da Ağustos olmalı. Ve kadın diyor ki bundan emin değilim. Ve kadın diyor ki emin olmalısınız, bamya yediğinizden emin misiniz? Bunun üzerine kadın diyor ki evet, bamyadan eminim. Bunun üzerine kadı diyor ki tamam, o zaman ya Temmuz olmalı ya da Ağustos. Çünkü bamya o tarihte çıkar. Bunun üzerine kadın kafasını kaşıyor ve diyor ki evet ama yediğimiz bamyanın turşusuydu. İşte böylece bu işi asla çözemiyorlar. Karşı tarafa geçtiğinde yapacağı şeyden ötürü kendini sinirli ve kuşkulu hissetmeye başlayan Rüstem Bey ne kadar ilginç diye tekrarladı. Kürekçinin kafa karıştıran sözlü bombardımanına tahammül etmeye çalışırken kendini toplaması mümkün değildi. Sonunda öne doğru eğildi ve sordu. Eğer anlaştığımız fiyatın iki katını vermeyi kabul edersem yolculuğun geri kalan kısmında susar mısınız? Bunun üzerine birkaç dakikalık bir sessizliğin ardından midesinde şişerek sonunda patlamasına ve ölmesine neden olan öldürücü bir ot yemiş, ancak anlaşıldığı kadarıyla o arada akrabalarına felsefi bir veda mesajı bırakmayı, ölümüne sebep olduğu halde bu yalnızca gerçek bir kaza olduğundan karısını affettiğini belirten bir de vasiyet yazdırmayı başarmış, ancak buna rağmen karısı da vicdan azabıyla intihar etmiş olan bir Rum'la ilgili bir hikaye dinlemek zorunda kaldığından bunun da bir yararı olmamıştı. Rüstem Bey ile hizmetkarları öteki tarafta rıhtıma çıkan merdiveni tırmanır tırmanmaz kendilerini paçavralar içindeki sokak afacanlarından oluşan bir hordayla sarılı buldular. 15 kadar müstehcen suratlı sümüklü çingene çocuğu leşe hücum eden bir kuzgun sürüsü gibi üstlerine çullanmış, bir miktar bozuk para koparmak ya da işlerini görmek için yaygara kopartmaktaydı. Rüstem Bey ellerini kesesinin üstüne sıkıca bastırdı ve sallanan ellerden oluşan çalılığın içinde açık ve dürüst gibi görünen bir çehre aradı. Sonunda birini işaret ederek "Sen!" dedi. Görevi kapan kendinden emin bir havası ve gömleğinde zikzaklı bir teyelle tutturulmuş bir yırtığı olan 12 yaşlarındaki çocuk onları rıhtımdan çıkardı. Rüstem hizmetkarlarına seslendi. "Gözlerinizi açık tutun, elleriniz bıçaklarınızda olsun. Sinirli görünmeyin, göğüslerinizi şişirin, yavaş yürüyün. İnsanların gözlerinin içine bakın ama dik bakışlara uzun süre takılmayın, gülümsemeyin." Rüstem Bey kendi sol elini de göze çarpacak biçimde kuşağının içine yerleştirmiş olduğu tabancalardan birinin kakmalı kabzası üstünde tuttu ve sağ elinin işaret parmağıyla sanki düşünürmüş gibi yaparak bıyığını düzeltti. Böylece içsel endişesinin üstünü saf dışsal sükunetinin kalın kabuğuyla örtmüş oldu. Galata'nın aşağı sokaklarına girdiler. Suyun öte yanında Üsküdar'ın saygıdeğer Müslümanları kendilerini üstün gören şehvetli tonlamalarla Galata'da en berbat Rumların yaşadığını fısıldarlardı. Pezevenkler ve orospular, İskambil'in kurtları, dolandırıcılar, kalpazanlar, tırnakçılar ve yan keziciler. Tek bacaklı kör alkolikler, haşhaş bağımlıları, iş bulması mümkün olmayan denizciler, kürtajcılar, şarlatanlar, falcılar, cinsel sapkınlar, zehir üreticileri, sahte peygamberler, yapay sakatlıkları olan dilenciler, savurgan oğullar ve ahlaksız kızlar, asker kaçakları, kiralık katiller, yasa dışı içki imalatçıları, ağzı bozuk kaltaklar, yol kesiciler, seks tüccarları, vergi memurları ve hırsızlar hep buradaydı. Oğlan üç adamı öyle iğrenç sokaklardan geçirmekteydi ki Rüstem Bey bir kere daha limon kolonyası döktüğü mendilini burnuna tutarak yürümek zorunda hissetti kendisini. Bir deri bir kemik kalmış köpekler çöp yığınlarının, sakatatın ve dışkıların üstünde çıplak bebelerle ve domuzlarla dalaşmaktaydı. Kirli orasını burasını açmış sarhoş orospular kapı aralıklarından balkonlardan bağırıyor ve yuh çekiyorlardı. Gerileri kan içinde perişan tavuklar lağımlarda eşiniyordu. Kaldırım taşlarının üstünde yatan şişmiş bir kedi leşinin çevresini kargalar sarmıştı. Köşe başlarında sıçanlar bıyıklarını yalamaktaydılar. Kapılar ve panjurlar yürüyen çerçevelerini kırık menteşelerinden sarkmış, sandıklar ve karton kutularla yamalı damlar kirişlerinin üstüne çökmüştü ve gözleri ölü gözlerine benzeyen ay yaşlar ya yoksulluk içindeki sokaklarda devrile devrile yürüyor ya da ağızları sessizce işleyerek çeneleri tükürükle benek benek sersemlemiş yağmur suyu taşıyan oluklarda uyuyorlardı. Hiç değilse diye düşündü Rüstem Bey, burada ihtiyarlamanın acılarına ve dertlerine katlanmak zorunda kalacak biri yok. Ama durum o kadar vahimdi ki böyle bir yerde her şeyi temeline kadar yakıp yeniden başlamaktan başka çare olmadığını düşünürken buldu kendini. Allah'a böyle bir umutsuzluk cehenneminde pislik ve günah içinde yaşamak kendi kaderinde olmadığı için şükranlarını sundu. Ama henüz buraya kendi mutluluğunu bulmak için gelmiş olmasındaki çelişki kafasına dank etmiş değildi.
13. ayrımın sonu. Sayfa 199.